Ayrım 23.
Bir toplum silahla kuvvetlenmesini bilen insanlarla kuvvet bulur. İşte İngiliz milletinin uzun bir süre bütün dünyanın en önemli çıkarı diye kabul edilmesinin sebebi budur. Çünkü İngiliz hükümetinin zafere kadar dövüşmeye ısrarla azimetmiş olmasına ve milletinin büyük bir topluluğunun korkunç inadına güvenmek mümkündür. Herkes şuna inanmıştır ki bu İngilizler ne zaman hesaplarlar ne fedakarlıklar. İngilizlerin bütün imkan ve araçları harekete geçirecekleri muhakkaktır. İşte bundan dolayı İngiltere'de belirli bir anda askeri silahlandırmak için diğer devletlerin kuvvetlerine eşit bir kuvvet bulundurmaya hiç gerek yoktur. Alman milletinin siyasi bakımdan tekrar canlanması, bizim yaşama irademizin tekrar dirilmesi ve güçlenmesi olduğuna göre bu iradeyi yaşatmak için milli olan unsurlarına yönelmek yeterli değildir. Gerekli olan şey milli duygulara karşı olan sınıfı millileştirmektir. Bununla birlikte Alman devletini tekrar diriltmeyi ve eski kuvvetini kazandırmayı gaye edinen genç bir hareket, büyük halk topluluklarını toplamak için amansız bir mücadeleye girmek zorundadır. Dış ve iç bir milli politika için burjuva sınıfından bir karşı koyma hareketi beklemek söz konusu olamaz. Çünkü bizim milli denilen burjuvazimiz genellikle değersiz bir milli zihni yetersiz bir şekilde gelişmiştir. Hatta herkesçe bilinen miyopluğu dolayısıyla Alman burjuvazisi eskiden Bismarck devrinde olduğu gibi yakın bir kurtuluş saatinde itaatkar bir karşı koyma durumunda karar kılsa bile pek bilinen ve özdeş haline gelen korkaklığı dolayısıyla bu çeşit davranışından da bir sonuç alamaz. Beynelmilelliğe teveccüh etmiş olan Alman vatandaşı karşısında ise iş daha başkadır. Onları kaba ve ilkel karakterleri kendilerini zora ve baskıya daha çok yöneltmiştir. Aynı zamanda başlarındaki Yahudiler de kaba ve acımasızdırlar. Onlar daha önce Alman ordusunun bel kemiğini kırdıkları gibi Almanya'nın tekrar yükselmesi yolundaki bütün teşebbüsleri de parçalayacaklardır. Bilhassa parlamenter devirde sayıca çok oldukları için herhangi bir milli dış siyaset uygulamasına engel olacaklardır. Aynı zamanda bunlar Alman milletinin gerçek değeriyle takdir edilmesine, bunun sonucu olarak anlaşmaların göz önüne alınmasına fırsat vermezler. Çünkü 15 milyon Marksist, Demokrat, Barışsever ve merkeziyetçilerimizi meydana getirdikleri zayıf nokta sadece bizim tarafımızdan bilinen bir konu değildir. Bu durum yabancı ülkelerin de gözlerinden kaçmamaktadır. Bu devletler imkan dahilinde olan veya olmayan bir anlaşmanın değerini ölçtükleri zaman bu sıkıntı veren balyozun ağırlığını da göz önüne alırlar. Eğer halkın aktif bölümü her çeşit azimli bir siyasete karşı olursa o devletle hiç kimse anlaşma yapmaz. Hemen şunu da ilave edelim ki milli ihanet partilerinin başında bulunan kişiler kendi geleceklerini düşündükleri için devletin tekrar dirilişe yükselmesine karşıdırlar. Bunlar bir amaca daima karşı çıkarlar. Tarih Alman milletinin o duyulmamış çöküşüne neden olanların hesapları görülmedi. Eski haline gelebileceği hakkında bir ümide kapılmayı men eder. Çünkü 1918 Kasım ayı sadece basit bir gaflet olarak düşünülmeyecek, aynı zamanda vatanı ihanet olarak kabul edilecektir. Bu şartlar altında harici Alman istiklalinin tekrar sağlanması birinci derecede milletimizde inanç ve irade ruhunun tekrar sağlanmasına bağlıdır. Fakat Alman kurtuluş düşüncesi, halk topluluğu bu özgürlük düşüncesinin hizmetine girmeye hazır olmadıkça, yalnız teknik açıdan dahi dışarıya karşı anlamsız bir şey gibi görünür. Askeri bakımdan her subay bilir ki sadece talebeden oluşmuş birliklerle savaşılamaz. Bir milletin zeka ve yumruğuna da ihtiyaç vardır. Bu hususta hemen şu anlaşılmalıdır ki milli savunma yükü aydın sınıfa bırakılacak olursa millet bir nimetten mahrum edilmiş olur. Aynı zamanda bu nimeti karşılamak da imkansız olur. 1914 yıllarında gönüllü taburlarda Flörders denilen genç Alman aydınlarının yokluğu acı bir şekilde hissedilmiştir. Onlar milletin seçkin kitlesiydiler ve kayıpları savaş sırasında hiçbir zaman karşılanamazdı. Mücadele hücum taburlarının işçi kitleleriyle çoğaltılmak şartıyla sağlanabilir. Fakat bütün sosyal vücudumuzda sağlam bir irade tarafından beslenen derin bir birlik var olup hüküm sürmedikçe mücadeleyi teknik yönden hazırlamaya da imkan yoktur. Versay Anlaşması'nı imzalayanların bakışları altında silahsız bırakılan ve hayatını sürdürmek zorunda olan milletimiz içerideki düşman sürüleri yok edilmedikçe ve karakteri yaratılışı itibariyle bozuk olan ve 30 altın karşılığında her şeye ve herkese ihanet edebilen Yahudi toplumu temizlenmedikçe teknikle hiçbir hazırlanma önlemleri alamaz. Fakat bu şimdi düzenlenmiş gibi görünüyor. Halbuki siyasi düşünceleriyle milli yükselmemize karşı duran milyonlarca adam kendileriyle mücadele edilerek kalplerinden ve zihinlerinden düşmanlıklarının sebebi olan evrensel Marksçılık düşüncesi sökülmedikçe bize mağlup edilmemiş gibi gelirler. Devlet ve millet olarak özgürlüğümüze tekrar sahip olmak ihtimali hariçte siyasi hazırlanma, kuvvetlerimizin işe yarar şekle konması yahut bizzat savaşa hazırlanma hususları hangi bakımdan araştırılırsa esas şartın daima ve herhalde ilk önce milletimizin büyük bir bölümünün milli istiklalimizin fikrine çekmekten ibaret olduğu da görülecektir. Dış bağımsızlığımızı yeniden elde edecek olursak, ülke içindeki her yenilik hareketi en uygun şartlarda bile diğer devletler için bir çeşit sömürge olma yolundaki yeteneğimizi geliştirmekten başka bir işe yaramayacaktır. ekonomik yönden gelişmemizin faydaları bizi enternasyonali kontrol eden efendilere götürecektir. Ayrıca ülkemizde bütün sosyal konulardaki tüm ilerlemelerin hepsi çalışmalarımızın meyvesini bu efendilerin çıkarı için olgunlaştıracaktır. Kültür incelemelerine gelince bunları paylaşmada Alman milletinin payına düşen bölümü el uzatamazlar. Çünkü siyasi bağımsızlığa ve bir milletin şeref ve kişiliğine sıkı bir şekilde bağlıdırlar. Bundan dolayı milletimizin büyük bir bölümü milli düşünceyle birleştirildiği zaman eğer Almanya için bir istikbal görünüyorsa bu büyük kitleyi saflarımıza çekmek bizim hareketimizin en büyük ve en önemli görevi sayılacaktır. Bizim hareketimizin faaliyeti yalnız şu delikanlının ihtiyaçlarını tatmin için harcanmamalı, bilakis bunların ülkenin geleceği bakımından meydana getireceği etkileri de göz önünde tutmalıdır. İşte bundan dolayı biz 1919 yılından bu yana yeni hareketin her şeyden önce kitleleri millileştirmek olduğuna inandık. Bundan takip edilecek yol yönünden birçok görevler çıkar. 1. Toplulukları milli kalkınma hareketine çekmek için ne kadar fedakarlık yapılsa azdır. Şimdiki durumda işçilere verilen ve daima verilecek olan ekonomik yapıdaki imkanlar ne olursa, bağlı oldukları sosyal bünyeye girmelerine yarıyorsa, bu imkanlar kötü bir durum göstermiyor demektir. Halbuki kör gözlü ve dar kafalı kimseler, işçi çevreleriyle millet arasında derin bir bağ kurulmadıkça, kendileri için hiçbir ekonomik gelişmenin mümkün olmayacağını bir türlü anlayamamışlardır. Eğer savaş sırasında sendikalar işçilerin menfaatlerini kuvvetli şekilde savunmuş olsalardı, grevleri yöneten ve gözleri kazançtan başka bir şey görmeyen açgözlü kimseler baskı altında tuttukları işçilerin isteklerine cevap verselerdi, milli savunma işine devam ederek Almanlık fikrine karşı bağlılıklarını samimiyetle ilan etselerdi ve nihayet vatana borçlu olduğumuz şeylerin hepsini ateşli bir duyguyla yerine getirselerdi savaş kaybedilmezdi. Bu daha iyi bir ortamın yani uygun olan ortamın ve hatta daha büyükleri bile zaferin o hiç duyulmamış önemi karşısında çok önemsiz kalırdı. İşte Alman işçisini milletine geri vermek isteyen bir hareket, ekonomik fedakarlıkların milli ekonomiyi sarsmadığı sürece ihmal edilmemesi gereken şeyler olduğunu anlamalıdır. Toplulukların milli eğitimi ancak sosyal kalkınma ile ortaya çıkarılır. Gerçekte herkese kültür nimetlerinden payını almak imkanını verecek asıl ekonomik şartlar yalnız sosyal kalkınma ile sağlanabilir. Topluluğun millileştirilmesi hiçbir zaman yarım önlemlerle ifade edilemez. Bunun için bütün çalışmaları bir noktaya toplamak ve bu yolda gayeye ulaşana kadar ısrarlı bir şekilde devam etmek gerekir. Bu söz bugünkü burjuvazinin anladığı anlamı ifade etmemektedir. Büyük hal çarelerinin gerekli kıldığı şeyleri ateşle dolu olan tek bir kalp gibi hareket direkt yerini getirmek lazımdır. Zehir ancak panzehirle karşı konur. Ancak orta yolların kendilerini gökler hükümetine ulaştıracaklarını sananlar anlayıştan yoksun burjuvalardır. Bir milletin büyük topluluğu ne profesörlerden ne diplomatlardan meydana gelir. Topluluk soyut fikirlerden pek az anlar. Buna karşın topluluğu duygu alanında daha kolay bir şekilde elde etmek mümkündür. İster olumlu olsun ister olumsuz olsun bütün tepkilerin gizli anahtarları buradadır. Topluluk ancak bir tarafa çekilmiş ya da ters yöne yöneltilmiş bir gücün ortaya çıkması hali de tepki gösterir. Hiçbir zaman topluluk iki yön arasında tereddüt içinde kalmış yarım önlemler tarafına katılmaz. Topluluğun duyguları üzerinde etki uyandıracak bir şey yapmak, bu duygunun fevkalade bir şekilde istikrarlı olmasını gerekli görür. İnançları sarsmak, ilmi sarsmaktan çok daha zordur. Aşk, takdir ve saygı oranla çok daha az değişebilir. Kin, sevmekten çok daha fazla kalıcıdır. Dünyadaki bütün büyük düşünceleri harekete geçiren kuvvet, halkı ele geçiren ilmi bir fikrin yayılmasıyla değil, halk topluluklarını çılgınca coşturan ve ona can veren inançta ve gerçek hisleri de saklanmış bulunuyordu. Kim toplulukları kazanmak istiyorsa o toplulukların kalplerini açan anahtarları bilmesi gerekir. Bu durumda objektif olmak zaaf göstermek demektir, irade ise kuvvettir. Halkın sevgisini kazanmak ancak o halkın gayesine erişmek için mücadele etmek ve aynı zamanda bu gayeye ulaşılmasına engel olanları da yok etmekle mümkün olur. Halkın gözünde halk düşmanlarını yok etmekten vazgeçmek, halkın bu hakkından şüphe etmek demektir. Hatta hakkın var olduğunu kabul etmemektir. Topluluk doğanın bir parçasıdır. Topluluğun duygusu bir şeyi isteyenlerle, o şeyi istemeyenlerin bir arada uyumlu bir şekilde yaşamasına imkan vermez. Topluluk yalnız kuvvetinin üstünlüğünü, zayıfın yok olmasını veyahut hiç değilse onun kayıtsız şartsız boyunduruk altına girmesini normal karşılar. Bu topluluğun millileştirilmesi işi milletimize eski ruhunu kazandırmak için girişilen kavgadan başka, milletimizin beynelminel zehirleyicilerini yok etmeye çalışılmadıkça başarılı olamayacaktır. Günümüzün bütün büyük meseleleri o anın meseleleridir. Bunlar belirli bir takım sebeplerin sonuçlarından başka bir şey göstermezler. Fakat bu meselelerin arasında bir tanesi diğerlerine oranla daha büyük önem taşır. Bu büyük sosyal yapı içinde ırkın varlığını devam ettirmesi meselesidir. İnsanın gücü ya da güçsüzlüğü sadece kanındadır. Kendilerinin ırkçı eğilimlerini tanımayan ve bunun önemini anlayamayan milletler uzun, kıvırcık, tüylü fino köpeklerine tazı yeteneği vermek isteyen ve fino köpeğinin itaatinin terbiye sonucu ona kazandırılmış hiçbir yetenek olmayıp kendi ırkında saklı bulunduğunu bilmeyen kimselere benzerler. Irklarının saflığını korumaktan vazgeçen milletler ruhlarının bütün oluşumlarındaki birlikten de uzaklaşmış olurlar. Onların varlıklarının çökmesi kanlarının bozulmasının doğal sonucudur. Manevi ve yaratıcı kuvvetlerin dağılması milletin ırkçı temellerinde meydana gelen değişmelerin sonucundan başka bir şey değildir. Alman milletini kendi öz kaynaklarında saklı olmayan düşüncelerinden kurtarmak isteyen bir kimse, ilk önce Alman milletini bu yanlış yola sevk edenlerden kurtarmalıdır. Milletimiz eğer ırk meselesini ve Yahudi davasını azımlı bir suretle göz önüne almazsa, yeniden inkişaf etmesine imkan yoktur. Irk meselesi yalnız dünya tarihinin değil, aynı zamanda insan kültürünün de anahtarıdır. Bugün beynelminelcilik tarafında bulunan milletimizin, büyük bir çoğunluğunun büyük bir milli topluluk içine alınması, kendi hayat şartları içinde bulunanların kendi yasal çıkarlarını koruması fikrinden vazgeçmesini gerektirmez. Değişik hayat şartlarına yahut mesleklere ait olan bütün bu menfaatler hiçbir zaman sınıflar arasında bir ayrılığı doğurmaz. Meslek gruplarının doğması hakiki bir topluluğun meydana gelmesine hiçbir şekilde engel olamaz. Çünkü bu topluluk sosyal yapıya rastlayan her meselede o sosyal yapının birliğinden ibarettir. Bir sınıf haline gelmiş ve kötü yaşama şartlarına sahip topluluğun devlet için alınması, daha yüksek sınıfların alçaltmalarıyla değil, aşağı sınıfın yükseltilmesiyle sağlanır. Bugünkü burjuva asiller tarafından alınan önlemlerle devletin içine sokulamamıştır. Burjuva sınıfı kendi hareketi ve kendi sevk ve idaresiyle bu sonuca ulaşmıştır. Alman işçisi Alman topluluğuna gözlerinden yaşlar dökülerek oynanan kardeşlik oyunları sonucu dahil olmamıştır. Aksine Alman işçisi sosyal ve kültürel görevlerini şuurlu bir şekilde yerine getirdiği ve sonunda diğer sınıfların durumlarına ulaştığı için bunu başarmıştır. Böyle bir gayeyi kendisine görev kabul eden bir hareket, taraftarlarını önce işçiler arasında aramaktadır. Bu hareket aynı sınıfa ulaşılacak olan gayeye bu sınıfça tamamen kabul edilip anlaşıldığı takdirde başvurmalıdır. Sınıfların bu biçim değişmeleri ve birbirlerine yaklaşmaları olayı 10 veya 20 yıllık bir iş değildir. Tecrübe bu devrenin birçok nesilleri için aldığını gösteriyor. Bugün işçi ile milli topluluğun birbirlerine yaklaşmalarına en büyük engel, işçinin meslek çıkarlarını temsil eden kimselerin hareketleri olmayıp, halka ve vatana düşman bir ruh dahilinde enternasyonalizm yönünde Alman işçisini tahrik eden elebaşıların davranışlarıdır. Siyasi bakımdan milli ve halkçı bir tarafa yöneltilen sendikalar milyonlarca işçiyi milli topluluğun birer değerli üyesi haline getireceklerdir. Bu da sırf iktisadi sahada yapılacak münferit mücadeleler üzerinde hiçbir tesir yapmadan meydana gelecektir. Alman işçisini şerefli bir şekilde milletine geri vermek ve işçiyi enternasyonelci hayallerden kurtarmak isteyen bir hareket, önce işverenlerin kendi çevrelerinde hüküm süren bazı davranışlarına son derece şiddetle hücum etmelidir. Yani işçi bir defa topluluğa girecek olursa, maddi bakımdan işçiyi kullanan kişiye karşı savunma araçlarını kaybedecektir. İşçilerin en haklı ekonomik çıkarlarının en ufak bir savunma girişimi bile topluluğun çıkarları aleyhinde bir saldırı oluşturacaktır. Böyle bir görüşle mücadele etmek, binden bir yalanla mücadele etmek. Toplum görevlerini yalnız bir sınıfa yüklemez, genele indirir. Hiç şüphesiz bir işçi, kamu çıkarlarına ve milli ekonomimizin korunmasına önem vermeden, kişisel gücüne dayanarak kötü düşüncelere girişirse, taşıdığı ada layık bir topluluğun ruhuna karşı günah işlemiş olur. Hemen şunu belirtelim ki, çalıştıran bir kişi eğer insani olmayan bir takım baskı ve gasp yoluyla milletin çalışma kuvvetini kötü şekilde kullanırsa ve işçilerin alın terlerinden kendisine milyonlarca kazanç sağlarsa, bu kimse bu topluma daha az tecavüz etmiş olamaz. Böylece kendine milli adını almak hakkını kaybeder, bir halk topluluğundan da söz edemez. Çünkü o alçak kimse çevreye huzursuzluk serpmekte ve ülkenin aleyhine olacak bir takım mücadeleleri tahrik etmektedir. Bizim hareketimizin ilk önce güç bulacağı kaynak işçi toplulukları olacaktır. Bu sınıfı enternasyonelci hayallerden ve sosyal sıkıntısından çekip almak, işçileri kültür fukaralığından kurtarmak ve topluluğumuzun inançlı milli duyguya ve iradeye sahip bir parçası durumuna getirmek gereklidir. Aydın milli çevrelerde milletlerinin geleceğini ateşli bir şekilde bağlı, mücadelenin önemini anlatmış kimseler varsa, bunlar bizim hareketimize memnuniyetle dahil edileceklerdir. Hareketimizin kutsal çatısını bunlar oluşturacaktır. Ancak hemen şunu da belirtelim ki, bizim niyetimiz hiçbir zaman bir burjuva monarşisini kendimize çekmek değildir. Çünkü öyle bir kitleye yüklenmiş olacağız ki, o kitle zihniyeti daha geniş bir takım sosyal katmanların bizden uzaklaşmalarına yol açacaktır. Aynı hareket içinde aşağıdan olduğu gibi yukarı tabakadan da gelmiş en geniş kitleleri toplamak, teorik açıdan gayet yerinde olacaktır. Burjuva sınıfına gelince hareketimiz hakkında sağlam bir bilgi aşılamak ve yeni fikirlerle bir psikolojik etki yaratmak belki mümkündür. Biz kaynağı ve oluşması yüzyıllar öncesine dayanan bazı ayrıcalıklı veya bazı hataları ortadan kaldırmayı düşünmemeliyiz. Bizim amacımız esasen milli olan düşünce gücünü değiştirmek değildir. Amacımız milli olmayanları kendi tarafımıza çekmektir. Sonunda hareketin bütün taktiğinde bu fikir hakim olmalıdır. Bu durum ve açıklık hareketimizin propagandasında bulunmalıdır ve propagandamızda bu fikrimizi anlaşılır hale getirmelidir. Hareket için propagandanın etkili olması ancak tek bir yönde faaliyet göstermesiyle mümkündür. Karşı karşıya gelmiş iki tarafın fikri eğitimindeki fark, dolayısıyla yapılan propagandayı gruplardan biri anlamaz ya da ilgi çekmeyen gerçeklere ait bir konuşma veya bir yazı diye kabul eder. Hatta propaganda, ifade durum ve tavrı ile birbirinden farklı olan bu iki sosyal topluluk üzerinde eşit tesir yaratmaz. Propaganda ifade biçiminde etki yaratmaz, yanlışlıklara sapacak olursa topluluğun hassas noktalarını etkilemeyi başaramaz. Kendilerine hatip adı verilen 100 kişi arasında bugün çöpçülerden, işçilerden, yarın ise profesör ve talebelerden oluşacak dinleyiciler üzerinde aynı konuda vereceği konferansın etkisi aynı olacak 10 konuşmacı çıkmaz. Onlara her iki kısmında temsil imkanlarını karşılayacak yolda söz söylemeyi ve aynı zamanda üzerlerinde aynı etkiyi meydana getirecek şekilde hitapta bulunmayı kastediyorum. Yüksek bir görüşün en güzel düşüncesi çoğu zaman ancak küçük, hatta çok küçük düşünceler aracılığıyla yayılabilir. Çok orijinal bir fikri ortaya koymuş olan kimsenin ne söyleyeceği söz konusu değildir. Bu orijinal fikrin bunu anlatan kişinin ağzından alacağı hal ve şekil altında kazanacağı başarı söz konusudur. İşte bundan dolayı sosyal demokrasinin ve daha ileri gidelim Marksizm hareketinin yayılma gücü özellikle hitap ettiği halkın birliği ve değişmez tarzı üzerine dayanıyordu. Anlatılan fikirler ne kadar kısa ve ne kadar dar olurlarsa bu fikirler kabiliyetleri kendilerine sunulan fikirlere uyan kişiler tarafından o kadar kolaylıkla kabul edilir ve uygulama sahasına konulur. Bunun için yeni hareket hem basit hem açık bir yol takip etmelidir. Propaganda hitap ettiği topluluğun seviyesinde tutulmalı ve elde edilen sonuçlarla değerlendirilmelidir. Bir halk topluluğu içinde açıklanması söz konusu olan aşağı tabakalar üzerinde etki yaratacak bir konuşmada fikir eksikliğini eleştiren bir aydın, yeni harekete karşı muhakemenin tam kabiliyetsizliğini ve şahsi değerinin hiçliğini ortaya koymuş olur. Bizim hareketimizin hizmetine girmek için ancak kutsal görevimizi ve maksadımızı iyice anlama yeteneğine sahip aydınlar bulunmalı ve bunlar propagandamızın hareketi hakkında münhasıran başarılarına bakarak ve kendileri üzerinde yaratacak etkiyi önemsemeden bir karar vermelidirler. Gerçekte propaganda, milli anlayışa sahip kimselerin bu durumlarını koruması ve devam ettirmesi için yapılmayacak, bizim Alman ulusu hakkında ihtarlarımıza düşman olanları, eğer Alman iseler bunları kazanmak için yapılacaktır. Genellikle savaş alanındaki propagandadan söz ederken basit olarak açıkladığım yöntemler ve fikirleri aydınlatmaya özellikle müsait oldukları için hareketimize tamamen uygun düşmektedirler. Başarı bu uygulamaların pek iyi olduğunu ortaya koymuştur. Bir siyasi yenilik hareketini başarıya götürmenin yolu hiçbir zaman idareci sınıfları aydınlatmak veya etki altına almak demek değildir. Gerekli olan şey siyasi gücü elde etmektir. Dünyayı alt üst edecek bir fikir kendi uyarlamalarını ve telkinlerini yapmaya imkan dahiline sokacak araçları elde etmek hakkına sahip olmaktan çok, bu işi yerine getirme göreviyle yükümlüdür. Bu dünyada böyle bir teşebbüsün doğru olduğuna veya olmadığına karar verecek tek hakim başarıdan ibarettir. Bu başarı tabiriyle 1918 yılında olduğu gibi kudretin büyüsünü kastetmiyor, bütün millet üzerindeki olumlu ve iyi etkisinden söz ediyorum. Demek oluyor ki şuurdan yoksun bazı kimselerin bütün Almanya'da ilan ettikleri gibi bir hükümet darbesi, ihtilalcilerin hükümeti ele geçirmeye imkan bulmalarından dolayı başarılı olmuş diye kabul edilmemelidir. Ancak millet, ihtilal hareketi seçtiği hedeflerin ele geçirilmesi sonunda eski rejim öncesinden daha huzurlu ve mutluysa işte o zaman başarıdan söz edilebilir. Bu hüküm 1918 yılının sonbaharı haydutlarının üzerine yaptıkları kuvvet darbesine vermek istedikleri isimle Alman hareketine uygulanamaz. Fakat siyasi gücün etkisini düzenleme düşüncesini başarıya ulaştırmak için yapılması gerekli olan ilk şart ise o zaman böyle düşünceler besleyen bir hareket varlığının ilk günden itibaren bir kitle hareketi olduğu düşüncesini beslemelidir. Çay içenlerden oluşmuş burjuva sınıfı olduğu düşüncesine asla kapılmamalıdır. Yeni hareket özü ve teşkilatı itibariyle parlamento başkanı diğerlerinden iradesini yerine getirmekle yükümlü bir kimse durumuna indiren bir çoğunluk hakimiyetinin genel prensibini reddetmektedir. Hareketin kabul ettiği prensip şudur. Küçük meselelerde olduğu gibi büyük meselelerde de başkan itiraz kabul etmez bir otoriteye sahiptir ve bu otorite başkanın tam bir yükümlülüğünü ortaya koymaktadır. Bu anlayış bizim hareketimizde şu sonuçları doğurur. Bir grubun reisi kendinden bir derece üstün olan grubun başkanı tarafından tarafından atanır. Başkan hiçbir komisyona bağlı değildir. Her başkan kendi grubunun hareketinden sorumludur. Bütün komisyonlar başkanın emri altında olup üyelerin oy kullanma hakkı yoktur. Sorumlu başkan işleri araştırma komisyonları arasında bölüştürür. Her gruba başkan bir derece üstün başkan tarafından atanır. Aynı zamanda kendisine tam yetki ve sınırsız imkan verilir. Partinin başkanı partinin kadrosuna göre üyelerin tamamının oluşturacağı kongre tarafından seçilir. Fakat ondan başka bir reis yoktur. Bütün komisyonlar parti liderine bağlıdır. Parti lideri ise hiçbir şeye bağlı değildir. Sorumluluk tamamen kendi omuzlarına yükselmiştir. Eğer parti lideri hareketin ilkelerini kötüye kullanırsa yahut partinin çıkarlarına olumlu hizmette bulunmazsa onu parti liderliğinden almak için onu foruma çağırmak partililere ait bir iştir. O zaman parti içinde en yetkili olan kişi liderliğe getirilir. Yeni lider de aynı güç, yetki ve sorumluluğa sahiptir. Hareketimizin ilk işi bu anlayışı yalnız parti saflarında değil, bütün devlet kadrosunda hakim konumda tutmalıdır. Lider olan kişi en sınırsız otorite ve yetkiyle tam bir mesuliyetin ağır yükünü de taşır. Fiil ve hareketinin sonuçlarına katlanamayacak olan ya da kendinde bu cesareti bulamayan kimse lider sıfatıyla hiçbir işe yaramaz. Ancak bu görevi bir kahraman kabul edebilir. İlerlemek ve uygarlık çoğunluğun başarısı değildir. Bu aklın ve yüceliğin ürünüdür. Milletimizin büyüklüğünü ve gücünü geri vermek için her şeyden önce başkanın kişiliğini yüceltmek ve onu yasalarını uygulayacağı bir yere getirmelidir. Bu sebeple bizim hareketimiz parlamento karşıtıdır. Eğer parlamento ile uğraşırsak bu meşguliyetimiz insanlığın çökmesinin en açık sebeplerinden biri olarak kabul ettiğimiz bu siyasi çarkı bertaraf etmek gayesiyle yapacağımız hücumdan ibaret olacaktır. Hareket, kendi siyasi çevresinin dışında kalan veya önemi olmayan konulara karşı tavır almalıdır. Hareketimizin gayesi dini bir düzenleme değildir. Gayesi milletimizin siyasi bakımdan yeniden teşkilatlandırılmasıdır. İlk dini mezhebinde milletimizin korunması için eşit şekilde değeri olduğunu kabul ediyoruz. Bundan dolayı dinin ahlaki bir kurum olduğu hususunu kabul etmeyen ve dini kendilerine alet eden partilerin karşısındayız. Hareketimizin asıl görevi ne belirli bir devlet kurmak ne başka bir devlet şekli aleyhinde mücadelede bulunmaktır. Maksadımız ciddi anlayışları oluşturmaktır. Bu olmazsa ne cumhuriyet ne monarşi devam edemez. Görevimiz ne bir monarşi yönetimi kurmak ne de cumhuriyeti güçlendirmektir. Yapıyı tamamlamak için herhangi bir devlete verilecek dış şekil esaslı bir öneme sahip değildir. Büyük meseleleri ve varlığına bağlı büyük gayretleri anlamış ve takdir etmiş bir millette hükümetin yapı meselesi yurt içinde kargaşalıklara yol açmamalıdır. Hareketin iç teşkilatı meselesi bir anlayış meselesi değil. Takip edilen maksada uygun şekilde bir uyum işidir. En iyi teşkilat bir hareketin lideriyle taraftarları arasında da aracılık yapan kişilerin bulunduğu teşkilat değildir. En iyi teşkilat, hareketin lideriyle hareketin taraftarları arasında en az aracı olan teşkilattır. Teşkilatçılık yapmanın gayesi belli bir fikri pek çok insana duyurmaktır. Halka intikal ettirilecek olan fikir daima bir tek insanın kafasında oluşmuştur. Teşkilat bu fikrin gerçekleşmesi için zorunludur. Bundan dolayı teşkilat her şeyde ve her şey için zaruri bir şeyden ibarettir. Teşkilat belli bir amaca erişmek için araçtır, hiçbir zaman amaç değildir. Dünya düşünmesini bilen beyinlerden çok makine gibi hareket eden insan yetiştirdiği için fikirleri ortaya çıkartmak yerine bir teşkilat kurmak daima daha kolay olur. Gerçekleşmek üzere bulunan bir fikir bilhassa yenilik hareketi içerdiği zaman büyük aşamalar belirler. Dahice bir fikir adamın aklından çıkar. Bu fikir sahibinde fikirlerini insanlığa ulaştırmak yeteneği gelişir. Böylece düşündüğü fikirleri insanlar arasında yaymaya başlar ve kendine yavaş yavaş taraftar toplar. Bir kimsenin fikirlerini aracısız olarak doğrudan doğruya topluluklara ulaştırması en doğru harekettir. Taraftarların sayısı arttıkça fikri yayan kimse için hadsiz hesapsız taraflar üzerinde doğrudan doğruya etki yaratmak ve onlara idare etmek zorlaşır. Ama alan genişledikçe nasıl ki bir noktadan diğer noktaya gitmek için bir düzine katlanmak gerekirse burada da rahatsız edici kimselere katlanmak şart olur. Böylece ideal devletten vazgeçilmiş olunur. Küçük gruplar, yerel ekipler meydana getirilir. Ancak bunlar ileri anlayışta olan teşkilatın çekirdekleridir. Bu arada şunu da belirtelim ki fikir sahibi otoritesini itiraz kabul etmez surette yerleştirmeden küçük küçük parçalara ayrılmaya teşebbüs etmesi fikrin yayılması bakımından tehlikeli olur. Hareketin başını oluşturacak siyasi ve coğrafi bir merkezin bulunmasına önem verilmelidir. Mekke'nin siyah örtüleri yahut Roma'nın tılsımlı cazibesi nihayet merkezi oldukları harekete birliğin sembolü olan kimselere itirazsız ve kemikleşmiş bir birlikten meydana gelmiş bir güç verir. Bundan dolayı fikrin yayılması için küçük gruplar oluşturulmasına izin verildiğinde merkezin önemini ve itibarını daha fazla artırmak hiçbir zaman ihmal edilmemelidir. Fikrin çıktığı sek ve idare merkezinin bulunduğu yerin kalitesi ahlaki ve maddi bakımdan sınırsız olarak yükseltilmeli ve ocakların çoğaltılması teşkilatın tamamına gerek görülen yeni gruplar aralığında ileri görülmelidir. Çünkü taraftarların gittikçe artan sayısı ve onlarla vasıtasız olarak ilişkide bulunmanın imkansızlığı ikinci derecede gruplar oluşturulmasını gerektirirse bu grupların sayısız bir şekilde çoğalmaları da bunları daha yüksek niteliğe sahip gruplar halinde birleştirmeye gerektirir. Bu yeni gruplara siyasi bakımdan il veya ilçe teşkilatları adı verilebilir. En küçük gelen gruplara hareket merkezinin kontrolü ve otoritesinin altında tutmak nispeten kolaydır. Fakat bu otoriteyi sonradan oluşan daha yüksek nitelikteki teşkilatlara kabul ettirmenin gayet zor olacağı da bilinmelidir.